Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Mer 1401 Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 5 Ekim 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Abdülmilav Kıran ile Türkiye'de ekonomik krizin seçimleri üzerindeki etkisi üzerine yapılan röportaj, Türkiye gündemi, insanlığın kurtarıcısı, vaat edilen Mehdi ve İran'ın harikulade duası isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın Hoy kendi ve etrafı 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Avrupa'yı uyardı. İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Başörtüsü konusunda Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çözüm yasa değil, anayasa düzeyini sağlayalım dedi. Suriye ordusu 1973 savaşının yıl dönümünde tasbikat düzenledi. Ve Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kolu geniş askeri geçit gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 235 kişi yaralandı. İran'ın kuzey batısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 3.51'de kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi, aktarıldı. Muhabirimizin bildiğine göre İran Tıbbi Eğitim, Tedavi ve Sağlık Bakanlığı Acil Durum Sözcüsü Müşteba Halid'i depremle ilgili yaptığı açıklamada 235 kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu, birçoklarının depremden kaçış sırasında hafif yaralandığını belirtti. Şimdiye kadar 4 Richter'den az olan en az 20 artçı sarsıntının kaydedildiği deprem Van ve Hakkari'den de hissedildi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Hazar Denizi kıyı ülkelerin İran ile ilişkilerini genişletmede kararlı olduklarını duyurdu. 2. Hazar ekonomi toplantısına katılmak üzere Rusya Başbakanı Mikhail Vladimirovich Mishustin'in daveti üzerine Muhammed Muhbir üst düzey bir siyasi ekonomik heyet başkanlığı Moskova'ya gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı. İran'ın bildirdiğine göre muhbir yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada İran ve Rusya ilişkilerinin yakın ve samimi olduğuna işaretle Tahran ve Moskova'nın özellikle 13. hükümetin komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme bağlamında izlediği siyasetle son bir yılda ticaret, yatırım ve siyasi alanlarda ciddi ve olumlu gelişmeler yaşadığını belirtti. Muhbir, Hazar ekonomi toplantısı ikinci oturumunun öneminin altını çizerek bu toplantının da hem hukuki ve hem ekonomi ve hem çevre meseleleri konusunda Hazar kıyı ülkeleri için büyük önem taşıdığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İtalya mevkidaşı ile telefon görüşmede Avrupa Birliği'nin ikili davranışta aceleci ve ölçülmemiş bir girişimde bulunması halinde İran'ın etkin misillemesini beklemesi gerektiğini açıkça belirtti. İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bu sabah İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile telefonda görüştü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yapılan görüşmede Emir Abdullayan, demokrasiye pratik inancı olan İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman halkın barışçıl taleplerine dikkate aldığını söyledi. Emir Abdullayan şöyle konuştu. Son olaylarda yabancı müdahaleciler, organize unsurlar ve teröristler insanların barışçıl mitinglerine, şiddete, kaosa ve masum insanların polis ve güvenlik görevlilerinin öldürülmesine doğru saptırdılar. Bazı Avrupalı yetkililerin son olaylardaki tutum ve müdahalelerinden memnun değiliz. Avrupa Birliği çifte davranışlı, aceleci ve düşüncesizce bir adım atmak istiyorsa İran İslam Cumhuriyeti'nin etkili ve karşılıklı hareketini beklemelidir. İtalya Dışişleri Bakanı yapılan görüşmede İslam Cumhuriyeti ile ilişkilere önem verdiklerini ve İran'ın Bercan Nükleer Anlaşmadaki çalışmalarına büyük destek verdiklerini ifade etti.
İran, İngiltere'nin açıklamaları nedeniyle İngiliz Büyükelçi Simon Shercliffe'i bakanlığa çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın sahte ve kışkırtıcı yorumlara başvurarak İran'ın iç işlerine müdahaleleri nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliffe'in dün bakanlığa çağrılarak İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi. Londra'nın ifadelerinin kınandığı açıklamada İngiltere tek taraflı açıklamalar yaparak terör örgütlerinin İran'a yönelik planlarında fiilen pay sahibidir denildi. Bakanlık açıklamasında Tahran'ın da İngiltere'nin olağan dışı eylemlerine karşılık muhtemel seçeneklerini değerlendireceği ifade edildi. İran'daki olaylara ilişkin açıklama yapan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi yaşananlardan Amerika ve Siyonist İsrail'i sorumlu tutmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Macaristan'da İranlılarla buluşmada dünyanın hiçbir yerinde İranlıların hakkının çiğnenmesini kabul etmeyeceklerini ve onların haklarını iade etmek için tüm kapasiteleri kullanacaklarını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre düzenlenen toplantıda konuşan Ali Bakır İken'i İslam ve İran kültürünün tanıtılmasında yurt dışındaki İranlıların konum ve rolüne vurgu yaparken dış siyaset sisteminin hedef ve sorumluluklarından birinin İranlıların haklarını desteklemek ve onların ana vatanları ile sürekli ve kalıcı bağlantılarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca yurt dışındaki İranlıların uyanıklığının İslami İran'ın kötülüğünü isteyenlerin yorumlanmayan rüyalarının başarısız kalmasındaki anahtar faktör olduğuna işaretle hükümetin dünyanın hiçbir noktasında İranlıların hakkının çiğnenmesine kesinlikle izin vermeyeceğini ve onların haklarını ihya etmek için tüm kapasitelerini de kullanacağını ve bunun için tüm siyasi ve hukuki araçları kullanacağını da söyledi. Bakır İken ayrıca Budapeşte Üniversitesi hocaları ve İranologlardan bir grupla buluşmada İslami İran'ın zengin medeniyeti ve asil kültürü çok taraflılığa dayalı, insan merkezli uluslararası ilişkiler için büyük bir sermaye olan değerli bir insan hazinesidir, dedi.
Belçika Mahkemesi 4 yıldan beri bu ülkede gözaltında bulunan ve 20 yıl hapse mahkum olan İranlı diplomat, Asadullah Asadi'nin İran'a teslim yasağı ile ilgili kararı iptal etti. Belçika Temiz Mahkemesi geçtiğimiz 22 Temmuz tarihinde tamamen yasa dışı bir süreçle ve Viyana 1961 konvansiyonu ihlal edilerek gözaltına alınan İranlı diplomat Asadi'nin İran'a teslim edilmesini geçici olarak yasakladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Avusturya Büyükelçiliği 3. Sekreteri Asadullah Asadi siyasi dokunulmazlığı olmasına rağmen Almanya'nın Bavyera eyaletinde Temmuz 2018'de Viyana'daki ikametgahına dönerken yasa dışı bir şehirde tutuklandı. Belçika'nın Belga Haber Ajansı Salı günü verdiği haberde bu ülkede bir mahkemenin İranlı diplomat Asadullah Asadi'nin İran'a teslim yasağının iptaline karar verdiğini bildirdi. Karar 22 Temmuz kararın iptali niteliğindedir. Bundan bir süre önce Belçika parlamentosu 79 evet oy ile İran ile tutuklu takası anlaşmasını onayladı. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki İnsan Hakları Komite Sekreteri Kazım Garibabadi, geçenlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserine gönderdiği mektupta Asadi'nin suçsuzluğuna işaretle onun bir an önce serbest bırakılması ve tazminat ödenmesini istedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Büyükelçi Zehra İrşad'ı, bağlantısızlar hareketinin terör örgütlerinin kendi eylemlerini haklı göstermek için dinlere yanlış ve keyfi yorumlamasından endişe duyduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 6. Komitesi tarafından düzenlenen uluslararası terörün tüm formları ile imhası başlıklı toplantısında konuşan İrşad'ı şu ifadelere yer verdi. Bağlantısızlar harekete devlet terörü dahil olmak üzere her forumu ve biçimiyle terörü kınayıp reddetmekle birlikte Birleşmiş Milletler'in yabancı işgal altındaki halkların özgürlük ve kendi kaderini belirlemek gibi meşru mücadele hakları ile ilgili kararlarını desteklediğini bir kez daha ifade etmekte. Bağlantısızlar harekete daima terör eylemlerine uluslararası hümaniter hukuk ve yaşam hakkı başta olmak üzere insan hakları gibi uluslararası kuralların açık ihlali olduğuna inanmaktadır. Bu ihlaller halkların insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam yararlanmasını engellemektedir. Bu tür eylemleri devletlerin toprak bütünlüğüyle istikrarının tehlikeye atılmasına ve ulusal bölgesel ve uluslararası güvenliğin bozulmasına neden olarak görmekte olan bağlantısızlar hareketi bunların ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu inanmaktadır. Bağlantısızlar hareketi terör örgütlerinin kendi eylemlerini haklı göstermek için dinleri yanlış ve keyfi yorumlamasından endişe duymakta ve terör ile şiddete dönüşen teröre karşı olduğunu belirtmektedir.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 290 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.466'ya, vaka sayısı ise 7.550.691'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan bugüne kadar 7.326.967'si iyileşerek hastaneden taburcu oldu. Sağlık Bakanlığı ayrıca bugüne kadar ülkede toplam 154.830.182 doz aşı yapıldığını da belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi Vahid Hazai, Türkiye'de düzenlenen 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında kıraat kategorisinde 3. oldu. Türkiye'de 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim kıraat ve ezberleme yarışmasının kapanış töreni dün Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kıraat alanında Türkiye, Fas ve İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri sırasıyla birincilik ve üçüncülüğü kazandı. Türkiye'de 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Ezberleme ve Kıraat Yarışması 29 Eylül'de Türkiye Diyanet İşleri tarafından Konya'da başladı. Pazartesi gününe kadar devam eden bu yarışmalarda 49 ülkeden 63 Kur'an-ı Kerim hafızı ve karisi yarıştı. İran'dan ezber alanında temsilcisi Hüseyin Hani ve kıraat alanında Vahid Hazayı, Türkiye'de düzenlenen 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim ezberleme ve kıraat yarışmalarına katıldılar.
Akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü kanuni güvenceye kavuşturma teklifinin ardından konuşan Tayyip Erdoğan el yükseltti. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı Tam Bana Göre Festival'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben şöyle dedi. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Erdoğan, kızlarımızın eğitim haklarının gasp edildiği, saçından sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı ifadelerini kullandı. Erdoğan, bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur dedi. Daha önce başörtüsü olduğu için bir milletvekilinin meclisten ihraç edildiğine şahit olduklarını anımsatan Erdoğan, milletvekilinin CHP tarafından ihraç edildiğini belirtti.
Irak Radyo ve Televizyon Birliği bir televizyon kanalının ofisine yapılan saldırıya tepki olarak olayı kınadı. Dün gece Sadr Hareketi taraftarları El-Kerade bölgesinde Al-Rabia kanalının binasına saldırarak kanal sunucusunun Ceyş El-Mehdi'ye hakaret ettiğini belirttiler. Fırat El-News'un haberine göre Irak Radyo ve Televizyon Birliği'nin bildirisinde şöyle yazıldı. Bir televizyon kanalının ofisine saldırmak medyaya ve medyanın itibarına açık bir saldırıdır ve ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Bu kanalın eleştirisine maruz kaldığına göre taraf yasal işlem başlatmalıydı ve şiddet içeren davranışlardan ve kanalın mallarına zarar vermekten ve çalışanlarını da taciz etmekten kaçınmalıydı. Irak Radyo ve Televizyon Birliği bu eylemin yanı sıra bu ağın yöneticisinin evinin kuşatılması ve ailesine yönelik tehdidi kınarken güvenlik kurumlarından medyayı ve çalışanlarının güvenliğini koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.
Suriye Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejime karşı 1973 savaşının yıl dönümünde askeri silahlarla geniş çaplı bir tatbikat düzenledi. El Menar'ın bildirdiğine göre 1973 savaşının yıl dönümünde Suriye ordusunun çeşitli kara ve hava kuvvetleri savaş silahlarıyla geniş çaplı ve birkaç günlük bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta gerçek savaşın doğası simüle edilirken proje yöneticisi savaş fikri ve düşmanın sitelerine ve tahkimatlarına saldırmak da dahil olmak üzere tatbikat aşamaları hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı. Ekim 1973 Savaşı ya da Ramazan Savaşı ya da Siyonistlere göre Kipur Savaşı 6-25 Ekim 1973 tarihleri arasında Mısır, Suriye ve Siyonist rejim arasında yaşandı. Ekim Savaşı istisnai bir savaştı ve Arap ülkeleri Siyonist rejimden birkaç yenilgi aldıktan sonra önceki yenilgileri gizli bir anlaşmayla telafi etmeye karar verdiler.
Filistin İslami Cihat Hareketi askeri kolu Seraya El-Kudüs, hareketin kuruluş yıl dönümünde Gazze şeridinde geniş çapta askeri geçiş töreni düzenledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze şeridinde El-Vasati ve Haninus eyaletleri Filistin İslami Cihat Hareketi'nin 35. kuruluş yıl dönümünde geniş çaplı askeri geçiş törenine şahit oldu. Alınan bilgilere göre İslami Cihat Hareketi savaşçıları bir geçiş töreninde hafif ve ağır silahlarını sergilerken Filistin bayrağı ve şehit komutanlarının posterlerini taşıdılar. İslami Cihat Hareketi siyasi büro üyesi Halid Elbetaş törende yaptığı açıklamada direnişin Mescid-ül Aksa'yı destek bağlamında da her an hazır olduğunu belirtti.
ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Washington, Londra ve yandaşlarının düşmanlıkları Rusya'ya aktarmak istediklerini vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Biden'in İran karşıtı yeni yaptırımları İran halkıyla düşmanlığının göstergesi başlığı altında. Amerika Başkanı Joe Biden 3 Ekim Pazartesi günü İran'daki son huzursuzlukları desteklemek yönünde yaptığı açıklamada Washington'un protestoculara karşı şiddete karıştığını iddia ettiği İranlı yetkililere Amerika tarafından yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Biden bu açıklamada Amerika güvenli ve yabancı platformlara ve sunulan hizmetlere daha fazla erişimi kolaylaştırmak da dahil olmak üzere İranlıların internete ulaşmasını kolaylaştıracağı iddiasında bulundu. Daha önce Amerika Hazine Bakanlığı İran'daki ahlak güvenlik polisini kadınlara karşı şiddete başvurmak iddiasıyla suçlarken bu teşkilatı yaptırım listesine ekledi. Amerika daha önceki bildirisinde hiçbir gerekçeye dayanmadan ahlak polisini Mahsa Amini'nin ölümünden dolayı sorumlu tuttu. Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırım kararı ve Biden'in bu konudaki yeni tehdidi aslında yeni bir konu değil. Aslında İran 40 yılı aşkın bir süredir Amerika'nın tek taraflı yaptırımları altındadır. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde mercandan çekilip azami baskı kampanyası başlattıktan sonra İran karşıtı yaptırımların uygulanması yeni ve eşi görülmemiş boyutlar kazandı. Washington, İran'ın Amerika'nın gayrimeşru ve illegal taleplerine boyun eğmek umuduyla İran halkına karşı en şiddetli yaptırımları uygulamasına rağmen yenilgiye uğradı. Amerika fiili başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri önceki sloganlarına rağmen azami baskı kampanyasını sürdürüyor ve zaman zaman çeşitli bahanelerle İran'a yeni yaptırımlar da ekliyor. Bu kez yaptırımların bahanesi ise Mahsa Amini'nin ölümü bahanesiyle bir süredir İran'ın farklı bölgelerinde huzursuzluk çıkaran İran'daki ayaklanmaları ve isyancıları desteklemektir. Amerika'nın bir yandan sanal ortam ve internetle ilgili yaptırımları kaldırması, diğer yandan Tahran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayarak İran'ın iç işlerine açıkça müdahale etme hedefi İran İslam Cumhuriyeti nizamını zayıflatmaktır. Joe Biden, Amerika yaptırımlarının yavaşlaması ve baskı aracı gerekçelerinin yararlanarak Donald Trump'ın İran'a karşı girişimlerini ilerletmek için gerilim yaratmak stratejisini elbette koruyucu bir jestle benimsemeyi planlıyor.
İngiliz gazeteci Kate Kallenberg şunları belirtiyor. Pentagon'un İran'a karşı şifre çözücü savaşını Amerika'da bir tuşa basarak Tahran sokaklarındaki şiddete kadar deşifre ederek İran'daki son protestoları dışarıdan planlayıp kışkırtılıyor. Amerikan hükümetinin İran halkını sözde desteklemesi gerçeklerle çalışıyor. Koronavirüsü salgını ve COVID-19 hastalığı ve İran'ın bu ölümcül hastalık ile mücadele için ilaç ve tıbbi malzemeye kadar birçok sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu sırada bile Amerika İran halkına yardım sağlanmasını engelledi ve tüm propaganda sağlık girişimlerine rağmen İran halkına yardım yapılmasını pratikte önlemeye çalıştı. Bu malzemelerin İran'a gönderilmesi konusunda görünürde herhangi bir yasak yoktu. Ancak uygulamada sonraki yaptırımların uygulanması, şirketlerin ve bankaların İran ile bağlantı kurmaya girmesini engellemiştir. Haberleşme, güvenliği ve yabancı hizmet ağları bu alanda daha fazla bağlantıları kolaylaştırmakta dahil olmak üzere İranlıların internete erişimini kolaylaştırdığını iddia eden Amerikan hükümeti, 2 yıl önce İran'a ilaç satın almak için Uluslararası Para Fonu kredisine karşı çıktı. Aslında Biden'ın ileri sürdüğü ve Amerika'nın İran halkının yanında olduğu iddiası yalandan başka bir şey değildir. İran halkı, Amerika'nın son 80 yılda İran'a yönelik kötü geçmişini asla unutmayacaktır. Amerika, müttefikleriyle birlikte 2. Dünya Savaşı'nda İran'ı işgal etti ve bu da İran halkına birçok felakete neden oldu. 1953'teki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 19 Ağustos'ta İran'a meşru Başbakanı Mehmet Musaddık'a yönelik darbenin planlanması ve uygulanmasında kilit rol oynadı. Ardından 60'lı yıllarda İran'daki Amerikan askeri danışmanlarına dokunulmazlık hakkı sağlamak için İran'a kapitülasyon yasasını dayattı. Amerika ayrıca 1953'ten 1979'a kadar 35 yılı aşkın bir süre boyunca Şah rejiminin en büyük destekçisiydi ve muhalefeti bastıran Savak'ın kurumasında önemli rol oynadı. İslam devriminden sonra Washington, dayatılan savaş sırasında Saddam rejimine istihbarat, askeri ve silah yardımı sağlamakta da aktif rol oynadı ve savaşın sonunda İran Airbus yolcu uçağını kasten düşürdü ve 290'dan fazla yolcu ve mürettebatı şehit etti. Ayrıca Amerika, İran'a milyarlarca dolarlık varlığını bloke ederek İran'a yoğun yaptırımlar uyguladı. Ayrıca Trump yönetimi sırasında Amerika İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Bağdat'taki silah arkadaşlarından suikast düzenledi. Bütün bunlar Amerika'nın İran halkına karşı uyguladığı gayrimeşru ve illegal girişimlerinden sadece birkaçıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de ateşkesin yenilgiye uğramasının nedenleri ve sonuçları hakkında. Yemen'de ateşkes anlaşması iki kez uzatılmanın ardından nihayet yenilgiye uğradı ve taraflar ateşkesi uzatmadılar. Yemen'de ateşkes, Suudi Koalisyonu'nun bu ülkeye karşı yürüttüğü savaşın 7. yılının sonunda Birleşmiş Milletler temsilcisinin arabuluculuğunda sağlandı ve 2 Nisan'da 2 ay süreyle başlayarak 2 kez uzatıldı. Ateşkes, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göre Yemen'in 7 yıllık savaş sonucunda dünyanın en kötü insani kriziyle karşı karşıya olduğu bir durumda uygulandı. Fakat şimdi bu ateşkesin neden üçüncü kez uzatılmadığı veya kalıcı bir ateşkes haline gelmediği sorusu akla gelebilir. Birinci neden, ateşkes sağlamaktan güdülen amacın önce savaşı durdurmak, ardından Yemenlilere insani yardım gönderme imkanı sağlamak olmasıdır. Buna rağmen son 6 ayda Yemenliler ateşkesi Suudiler tarafından ihlal edildiği konusunda defalarca uyarıda bulunurken, Suudi tarafın ateşkes hükümlerine uymadığını belirttiler. Ateşkes Yemen'deki savaşta açılımlara yol açsa da Suudi tarafı Hudeyde Limanı ablukasını kaldırmayı reddetmiş ve Yemen'deki insani krizin azaltılmasında pratikte pek bir etkisi olmayan geçici bir şekilde insani yardım gönderilmesine izin vermiştir. Ayrıca ateşkes Yemenlilerin petrollerini satmalarına ve çalışanların maaşlarını ödeyip bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yol açmadı. Aslında ateşkes ve Yemen saldırılarının durması, Suudilerin ve emirliklerin Yemen'in petrol kaynaklarını daha kolay yağmalamasına ve Yemenlilerin petrol gelirlerine sahip çıkmalarına izin vermemesine neden oldu.
Suudilere göre petrol gelirlerine Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti tarafından kullanılmasının kendisine daha fazla meşruiyet sağlayacağı yönündeydi ve bu Riyad ve müttefiklerinin çıkarları ile çalışıyordu. Yemen'de ateşkesin saranamamasının bir başka nedeni Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti açısından Suudi Arabistan'ın bu ateşkesten güçlerini yenilemek ve Yemenlilerin hedefli saldırılarını önlemek için bir fırsat olarak kullanmasıdır. Başka bir deyişle ateşkesin başladığı sırada Suudiler bir yandan Yemen'deki savaşın sonuçlarına ilişkin kamuoyu baskısı altındaydı. Diğer yandan Yemen ihalelerini engellememesinin baskısı altındaydı. Bu nedenle baskıdan kurtulmak için ateşkesi kabul ettiler. Bu gerekçelere göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Hişam Şerif, Suudi Arabistan'ın Yemen krizine çözüm bulma konusunda ciddi olmadığı ve sadece görünürde ateşkesin uzatılmasını talep ettiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülken için felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre Eylül'de yıllık enflasyon %83,45 oldu. Enflasyon aylık bazda %3,08 arttı ve enflasyon Mayıs 2021'den beri artmaya devam ediyor. Son haber ekonomik konusuyla ilgili Türkiye'de TÜİK'in yayınladığı bu raporla ilgili aslında bu krizin devam etmesi Türkiye'de önümüzdeki aylarda düzenlenecek seçimler üzerinde nasıl bir etki bırakacak sorusuna bugünkü sohbetimizde yanıt aramaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'la konuşuyoruz bugünkü yayınımızda. Sayın Abdülmenaf Kıran, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak Türkiye'de devam eden krizi size sormak istiyordum. Acaba bu ekonomik kriz önümüzdeki seçimlerde nasıl bir yansıması olacaktır? Genel olarak alalım sizin bilgilerinizi efendim.
Yani verildiğim koşullarda eğer bir değişiklik olmazsa yani bunun olumsuz yansımaları hükümet üzerinde olacaktır. Hükümet başkanıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy alma şansı gibi kağıt alacaktır. Çünkü zaten oyları düşüyor. Ama böyle devam ederse bir dahaki seçimde ciddi erime yaşayacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ciddi bir oy farkına uğrarlar. Fakat gördüğüm kadarıyla hükümet bir başından sonra bir toparlanma yapacak. Yani deyim yerindeyse herkesin altına bir parmak, bir parmak çalmaya çalışacak. Yani şu anda bile akar ücret %100 arttırılması buna göre aynı zamanda memurların emekleri de gelirler o şekilde arttırılması gündemlerdir. Tabii böyle bir tedbirler almış ve enflasyonun üzerinde ve Irak işçiye bir gelir sağlamışsa bu hükümet planında bir toplantıda neden olabilir seçimlerde. Şu an itibariyle hükümetin toplum tedbirleri krizi güvenin yüzeyi yüzeyi hissedelenmiştir.
Tahran Radyosu.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha halka ekonomik durumun iyileşeceğini, enflasyonun gerileyeceğini ve iş arayan gençlerin istihdam şansının artacağını ve daha iyi yaşayabileceklerini vaat etti. Şimdi AK Parti'nin aslında seçimle ilgili çalışmalarını siz nasıl görüyorsunuz? Muhalefet cenahında da bazı çalışmalar var. Özellikle altılı masayla ilgili gündem çok sıcak. AK Parti sizce muhalefete karşı halkla ilgili nasıl bir vaatlerde bulunuyor acaba?
Şimdi şudur ki muhalefet düşündüğünü bize getirdiğinde Türkiye'de hükümet bunu hemen yapmaya çalışıyor. Yani muhalefetin görüşlerinden istifade ediyor. Zaman zaman yani mesela görüşlerimiz sorunu vardır. Geçen ay bir konut projesi ortaya koydu. Yani bu konut projesiyle bir miktar işsizlik de azalacaktır. Bu miktar da şey olacaktır. İleriye doğru taşınabilecektir. Yani haberlerde aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 5 milyondan fazla başvuru olmuştu. Bu yani ben toplum sistemi hala hükümetin bir toplum nezdinde kredisinin olduğu anlamda da hala bir güven düşünüyorum. Ama yani şu anda kırılgan bir durum da vardır. Bence yani bu güven dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir enflasyon yaşattı. Çok bir şey, büyük bir şekilde hem kamu maliyesine para kazandırdı hem de yani bir nevi Türkiye'de yeni renkler oluşturulmaya çalışıldı. Bundan da başarılı oldular. Düşük yüksek enflasyon, düşük faiz politikasıyla ve yine bu korumalı mevduat politikasıyla yatırımcı ve işveren kesimine ciddi bir para aktarıldı. Yani küçük tasarrufçuların parası kendi yerinde değer kaybederken o büyük işverenler zaten kredilerde değerlendiler ve ucuz krediyle çok ciddi bir kar elde etmeye başladılar. Yani düşünün enflasyon yani resmi rakamlara göre %80-200'dir. Bazı bağımsız kuruluşlara göre %150, %200, %300 diyenler vardır. Faiz bankalar %30 civarında faiz ile müteşebbise şey sağlıyor, kredi sağlıyor. Küçük tasarımcının da şeyleri, tasarımları bankalarda %12-13 ile değerlendiriyor. Bakın küçük tasarımcı tamamen çünkü tamamen gitti. Ama arada o diyelim ki işveren kesimidir, müteşebbistir. Ciddi bir para kazanıyor. Yani Türkiye'de yoksun, daha da yoksullaştı. Zenginler de aldı başını, zenginleri aldı başını gitti. Ki ilginç bir şey vardı. Hükümetin makamların çoğu dolu, oteller dolu. Dışarıda da bir şey mi geliyor? Yani bu Türkiye'de yüksek bu politikası ile işte düşük faiz, düşük ücretler olunca Avrupalı olsun yine kendini dolarla veya Türk parasına göre değerli olan ülkelerde veya kendini düşük olan ülkelerde gelenler burada gerçekten yaşıyorlardı. Mesela bir örnek vermek gerekirse ben geçen hafta İstanbul'daydım. Bir hafta bir dairelerin fiyatları vardı. Baktık ki 8 bin ile 25 bin arasında dolaşıyor. Şimdi Türk vatandaşları çalışan kesin veren dair bir altı biri 8 binde tutulmaz. Fakat bir Avrupa'daki bir asgari ücreti bunu çok rahatlıkla şey edebilir. Çünkü orada asgari ücret aşağı yukarı 2500-2600 eurodur. 300-400 eurosunu verdiği ama burada iyi bir yerde bir ev tutabiliyor. Onlar da ışık buradan geçirmeye çalışıyorlar. Öyle de bir handikap vardır Türkiye'de.
Abdülmenaf Bey, çok teşekkür ederim efendim bizi kırmadığınız için.
Ya anlatayım yani.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kırani ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye'de ekonomik krizin seçimler üzerindeki etkileri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'den geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
TÜİK'ten yeni enflasyon raporu.
Erdoğan'ın Türkiye halkına verdiği vaatler.
Muhalefetten Türkiye'de erken cumhurbaşkanı seçimi ihtimali.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Eylül'de yıllık enflasyon %83.45 oldu. Enflasyon aylık bazda %3.08 arttı. Enflasyon Mayıs 2021'den beri artıyor.
Enflasyon Araştırma Grubu ENAG 12 aylık enflasyonu %186,27 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre enflasyon Eylül'de %5,30 arttı. İstanbul Ticaret Odası İTO verilerine göre ise İstanbul'da tüketici fiyatları geçen yıla göre %107,42 arttı. TÜİK'in veri paylaşımıyla yaptığı düzenlemenin ardından iki gösterge arasındaki makas artmıştı. Reuters'in 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Eylül için yıllık enflasyon tahminleri %83,5 ila %85,35 arasında değişiyor. TÜİK verilerine göre Eylül'de tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,45 arttı. Verilere göre aylık enflasyon Eylül'de %3,08 olarak kaydedildi.
Şehirde göstergelerdeki yükseliş hareketi Eylül'de devam etti. Buna göre Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon %68,09 oldu. TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde %85,3 artış kaydetmişti. Enflasyon bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu Aralık'ta enflasyon aylık %13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış endeksi 13,6 puan artmış oldu. Bu sene Aralık'ta ise aylık enflasyonun %0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen gelen Aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen %0,99'luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak. Enflasyon için önlem almayan hükümet işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldi Aralık, Ocak aylarına düşüş için işaret ediyor. Uzmanlar seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.
Tahran Radyosu.
Tahran. Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha halka ekonomik durumun iyileşeceğini, enflasyon gerileceğini, iş arayan gençlerin istihdam şansının artacağını ve daha iyi yaşayabileceklerini vaat etti.
Erdoğan, 30 Eylül Cuma günü Dolmabahçe ofisinde ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin, koronavirüs pandemisi ve savaş gibi küresel gelişmeler ile alakalı olduğunu ileri sürerek enflasyondan doğan hasarlar ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Türk halkı hayal kırıklığı yaratan ekonomik haberler duymaya alışmışken Erdoğan salgınla başlayıp savaşla yayılan küresel ekonomik krize direnerek doğru yolda olduğumuzu kanıtladık diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca ülkede istihdam yaratılmasının tarihin en iyi seviyesinde olduğuna dikkat çekerek enflasyonun insanların refahına verdiği zararı ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alıyoruz diye konuştu. Erdoğan ve AK Parti yetkililerinin Türkiye halkına ülkenin mevcut ekonomik krizini reform etme ve sorunları çözme sözü vermesi bir ilk değil. Buna rağmen bugüne kadar Erdoğan'ın hükümetinde görev yapan yetkililerin verdiği sözler yerine getirilmemekle kalmamış, bu sözler hep ters sonuç vermiştir. Örneğin bu yılın Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı halka bazı reformlar yaparak ülkenin ulusal para biriminin değerini güçlendireceğini, enflasyon oranını düşüreceğini ve iş arayan gençlerin istihdamını artıracağını vaat etti. Ancak bu vaatler yerine getirilmediği gibi Türkiye'nin ulusal para biriminin uluslararası para birimleri karşısındaki değeri de önemli ölçüde düştü ve enflasyon eşi görülmemiş bir şekilde arttı. Bundan önce de Erdoğan'ın vaatleri yerine getirilmedi.
Bu bağlamda geçen Perşembe Türkiye İşçi Sendika ve birlikleri ülkedeki açlık ve yoksulluğun artışını duyurarak yıllık enflasyon oranının %130'u aştı, ekonomik kriz ve hayat pahalılığının arttığını, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun önemli bir bölümünü olumsuz etkilediğini belirtti. Aynı zamanda Türkiye'de yayınlanan en son resmi istatistiklere göre Türkiye'nin ulusal para biriminin lira değeri düşüş eğilimini sürdürmekte ve şu anda yaklaşık her 18,5 lira 1 Amerikan dolara karşı satılmaktadır. Türkiye İşçi Sendikaları ülkede açlık ve yoksulluğun arttığını belirtti. Aslında Türkiye'de mutlak yoksulluk ve açlık grafiği yükselmeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre son bir ayda yoksulluk sınırı 7.245 liraya, mutlak yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 23.600 liraya yükseldi. Bu arada Türkiye'de bu gelen Ağustos ayında yoksulluk sınırı 6.890 lira, mutlak yoksulluk sınırı ise 22.442 lira oldu.
Şimdi konu hakkında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'de klasik bir yaklaşımdır yine. Seçim süreçlerinde vaatler bolca verilir. Altı çok boş olan vaatler de verilir. Aslında halka, insana çok ciddi saygısızlığı da içeren vaatler verilir. Çünkü yalan vaatler çok veriliyor. Yani yerine getirilmeyen vaat tabii ki bir yalan olur. Halka söylenmiş olan bir yalan da bir halka saygısızlık olur. İnsanların gözünün içine bakıp da söylediğin bir sözü yerine getirmemek kadar yani ahlaki açıdan sıkıntılı bir durum değildir. O açıdan Türkiye'de ise bu çok da sakız gibi çiğnenen bir duruma dönüşmüştü. Hatırlarsınız daha önceki hükümetler sürecinde, çok önceki hükümetler sürecinde işte bolca vaatler veriliyordu. Yani Antep'ten bilmem Süleymaniye'ye kadar hızlı tren hattı bilmem ve benzeri. Bunu kaba karikatürize edilmiş biçimiyle söyleyelim. Bunlar yerine getirilmeyen bir vaat aslında sorgulansaydı böylesi halka bir saygısızlık da ortaya çıkmazdı diyeyim. Diğer yandan hükümetler yani gücü barındıran, gücü kendinde inisiyatifine almış olan güçler de seçim sürecinde şimdi bunu aslında kontrolsüz yaptıklarından ötürü de bu vaatleri veriyorsun da yerine getiriyorsun da kimin cebinden yapıyorsun bunu? Bu açıdan da ciddi bir sorgulama olduğu bir konu. Bakıyorsun istismar edilerek orada sanki birileri ya da bir parti ya da bir hükümet, o dönemin hükümeti yapmış gibi bir yanlış algı ortaya çıkarılıyor. Bunlar doğru değildir. Bunlar çok yanlış ve bu süreçte Türkiye halkının, Türkiye kitlesinin, seçmeninin ciddi anlamda tartıştığı, sorguladığı bir durumdur. O açıdan işte maaşların artırılması veya diyelim buna benzer, çünkü seçimler yaklaştıkça deyim yerindeyse torbaların ağzı daha da açılacak. Daha da hiç düşünülmemiş konular da Türkiye gündemine sürülebilir. Bunlar tabii ki her şeyden önce hükümetin yapmak zorunda olduğu ama buna takıldığı, kendi siyasi istismarına konu ettiği yaklaşımlardır. Bundan ötürü de elbette Türkiye'de eskisi gibi bir beklenti olmuyor, yani bir sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. O açıdan çok da kriminalize etmek istemiyorum. Yani maaşlar şu kadar artırılmış, bu kadar artırılmış. Yani bunlar ciddiyetten uzak. Türkiye'nin en temel ihtiyacı olduğu demokratikleşmedir. Demokratikleşme konusu Türkiye'de ciddi anlamda da tartışılan, algı düzeyinde tartışılan bir konu halindedir. Türkiye iç barışını sağlamadan, Türkiye demokratik bütün kimliklerin demokratik birliğini sağlamadan Türkiye ekonomik sıkıntıdan, ekonomik sıkıntılardan, zahmetlerden kurtulması mümkün değildir. Yani şu anda Türkiye'nin iç barışını sağladığı oranda bölgede barışın da öncülüğünü yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Felsefik olarak, siyasal olarak bunu yapma, gerçekleştirecek güce ve anlayışa sahiptir. Bunu yaptığı oranda tabii ki sorunlarını aşar. Aşmadığı zaman da tabii ki saplanıp kalır. Lozan'ın bitmek sürecinde olduğu bir süreçte Türkiye'nin yapısal sorunlarının tartışılmaya açılacağı da bir gerçektir.
Sayın Mehdi Tanrı Kurul'a teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimalini açıkladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek, bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de iki gün içinde adayımızı belirleriz dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın daha sık yapılacağını belirterek, seçime de az kaldı, dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var, bunların topluma aktarılması lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna şöyle cevap verdi. Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız ve gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasal anlayışı egemen kılacağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, şunu eleştirdi kendi aramızda. Niye acaba televizyonlar neredeyse günün 24 saati Cumhurbaşkanı kim olacak diyor. Var olan bir sistem var. Herkesi perişan etti. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Biz önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda bir görüş birliği sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı belirledik. Ne yapacak bu aday? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar dedi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımız ile ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@wes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsanlığın kurtarıcısı, vaat edilen Mehdi Aleyhisselam.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Kameri 9 Rebiülevvel günü insanlığın kurtarıcısı, adalet, samimiyet, aşk ve imanın coşarak çiçeklendi, bağıran müjdecisi, vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlangıcıdır.
Bugünü tüm beşeriyete kutlarken hepinizi bu münasebetle hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Hicri kameri 9 Rebiülevvel beşeriyet dünyasının parlayan güneşi ve Ehl-i Beyt hanedanının incisi, din öğretilerini canlandıran, tüm dünyada adalet hükümranlığını kuran, zulmün kökünü kurutarak yok eden tevhid ve adalet münadesi ve Resulullah'ın ve masum imamların gerçek varisi Hazreti Hüccet bin el-Hasan el-Askeri aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başladığı gündür. Vaat edilen Mehdi'nin zuhurunu gerçek anlamda bekleyenler, tarih boyunca gerçek adaletin peşindeler. Fakat böyle bir adalet için gerçek tevhidi inançla birlikte umut, direniş, batıl nefi etmek ve hakkı da talep etmek gerekiyor.
Resul-i Ekrem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor: "Benim halifelerim, vasilerim ve Allah'ın benden sonraki hüccetleri 12 kişidir. İlki kardeşim, sonuncusu ise evladımdır. Ya Resulullah, kardeşin kimdir?" diye sorduklarında "Ali bin Ebu Talip'tir" buyurdular. "Evladın kimdir?" dediklerinde de şöyle buyurdular: "Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra onu adaletle dolduracak olan Mehdi'dir. Beni hak üzere müjdeleyici olarak gönderene ant olsun ki, eğer yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalmış olsa dahi, Allah Teala o günü o kadar uzatacak ki, sonunda oğlum Mehdi zuhur edecektir. Allah'ın nuru İsa bin Meryem gökten inecek, onun arkasından namaz kılacak, yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak ve onun saltanatı doğu ve batıya ulaşacaktır."
Kadir-i Hum'un kutlandığı ve masum imamların liderliği ve imamet konumunun takdir etmekle aynı sebeple her imamın imamet döneminde takdir edilmelidir. Fakat diğer imamlar için böyle bir gelenek yoktu ve genelde her imamın şehadeti sonraki imamın imamet döneminin başlangıcıdır. Aynı gün hem bir imamın şehadetinin acısı yaşanırken bir sonraki imamın imamet başladığı mutluluğu yaşanıyor. Fakat vaat edilen Mehdi konusunda bu mesele daha da önem kazanıyor. Zira o imam hala yaşıyor ve bizim dönemimiz o hazretin imamet dönemidir ve o hazret bizim imam zamanımızdır. Bizim kalplerimiz ve fikirlerimiz o hazrete daha fazla odaklanması ve gaybet döneminde unutulmaması ve kalplerdeki bekleyiş şevki daha da alevlenmesi için o hazrete yani ilahi hüccetin imamet başlangıcını kutluyoruz.
Tahran Radyosu
9 Rebiülevvel asrın imamının hükümranlık ve imametinin ilk günü değildir. Aynı zamanda Şia tarihinin önemli ve hayati bir döneminin başlangıcıdır. İslam tarihi kaynaklarına göre Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 260 yılı Cuma günü İmam Hasan Askeri Aleyhisselam sabah namazı ardından güvenilir birinin daha önceden kendisine verdiği zehir nedeniyle şehit oldu. İmamın kardeşi o hazretin arkasından namaz kılarak böylece imamın ardından bir sonraki imamın kendisi ve halife olduğunu ilan etmek istiyordu. Fakat Şeyh Sadık'ın anlattığına göre İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğlu yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam muhterem babasının cenazesine namaz kılmakla bir sonraki imam olduğunu ilan etti.
Abbasi Hanedanı'nın dönem hükümranı uzun süre önceden beri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı gözetim altında tutarak o hazretten geriye çocuk kalmamasına çalışıyordu. Fakat İmam Hasan Askeri Aleyhisselam evladının doğum haberini gizleyerek onların planını suya düşürdü. İmamın şehadeti ardından 5 yaşında olan Mehdi Aleyhisselam adında bir evladının olduğu haberi her tarafta yayıldı. Fakat Abbasi halifesinin İmam Mehdi'yi bulma çabaları ise sonuçsuz kaldı.
İmam Mehdi Aleyhisselam muhterem babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesi için namaz kılmakla kendi imametini Şia dünyasına ilan edince Allah'ın iradesiyle gaybet dönemine başladı. Aslında kısa gaybet döneminin başlangıcı aynı zamanda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması ile eş zamanlıydı. O hazret gaybet dönemini başlamalıydı. Zira hükümet görevlileri o hazreti şehit etmek ve imamet zincirini kopartmakta kararlıydı. Bu yüzden Yüce Allah o hazretin tıpkı bulutların arkasında olan bir güneşin saçtığı ışıktan yararlanıldığı gibi Şiilerin de o hazretin gaybet döneminde hidayet nurundan yararlanmalarına karar kıldı.
İmam Mehdi Aleyhisselam bizzat kendi gaybetiyle ilgili şöyle buyurmuştur. Benim gaybetim döneminde benden faydalanmaya gelince bu dönemde benden faydalanmak bulutlarla örtülen güneşten yararlanmaya benzer. Ben yeryüzü ehli için kurtuluş ve emniyet vesilesiyim. Nitekim yıldızlar da gök ehli için emniyet vesileleridir. Öyleyse sizi ilgilendirmeyen şeylere sormayın. Sizden istenilmeyen şeylere bilmek için kendinizi zahmete düşürmeyin. Ferecin yakın olması için çok dua ediniz. Çünkü dua sizin kurtuluş vesileninizdir.
Sura gaybet döneminde İmam Mehdi Aleyhisselam her biri çok tanınan ve güvenilir olan 4 temsilcisi aracılığı ile Şiiler ve Ehl-i Beyt'e gönül verenlerin meselelerini çözerek onların imametini sürdürdü. Söz konusu 4 güvenilir temsilci imamdan dini ahkamı alır ve halka iletirdi. Aynı zamanda onların yazılı veya sözlü sorularını da o hazrete iletir ve cevabı iletmek için beklerdi. 69 yıl süren Sura gaybet dönemi 69 yıl sürdü ve bu dönemde imam kendi temsilcilerinin vasıtası ile halkla bağlantıda kaldı. 69 yılın ardından Kübra gaybet dönemi başlayarak günümüze kadar devam etti. Bu dönemde imam zaman ile bağlantı imkanı bulunmuyor. Bu yüzden imamın batini hidayeti amelleri ile o hazrete yakın olanları kapsıyor.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imamet dönemi ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın halife ve imam olma zamanındaki düşük yaşı konusunda önemli bir konuya değinmek gerekir. İslam'da imamet ve halifliği sadece insanların liyakat ve yeterliliğine bağlıydı ve yaşın ileri veya az olması ise bu konuda hiçbir etkisi yoktur. Resul-i Ekrem Bi'setin 3. yılında kendi akrabaları ve tanıdıklarına İslam'a daveti ardından henüz genç biri olan Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendi halife olarak tanıdı ve kavmine ona itaat etmelerini emretti. Ayrıca Resul-i Ekrem Necranlı Hristiyanlar ile mübahele olayında o dönemde çocuk olan İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı beraberinde götürdü. Bu ve benzeri birçok diğer tarihi olay ise Hazreti Mehdi'nin çocukluk döneminde imametini onaylıyor.
Burada siz kıymetli dinleyiciler için açıklamayı uygun gördüğümüz bir diğer önemli konu, Hazreti Mehdi'nin gaybetinin hikmeti ve sebebidir. Aslında Ehl-i Beyt'e gönül verenler, o hazretin gaybeti döneminde ilahi sınava çekilirler. Böylece eleniyor ve imamın velayeti ve liderliğini hak eden gerçek Şiiler, sadece o imamı izlediklerini iddia edenlerden ayrılarak gerçek Şiilerin tıpkı som altın gibi parlaması içindir. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakilen şöyle anlatılıyor. Kaçınılmaz olarak insanlar denemeye ve imtihana çekilirler. Bu dönemde atıkların birçoğu elenirler.
Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda zuhuru İslam dininin çeşitli mezhepleri ve grupların hemfikir oldukları bir konudur. Hepsi küresel manevi bir kıyamın oluşması ve sosyal adaleti, vallaha iman ve İslam'ın emirlerine dayalı bir dünya düzenini kuracak, dünyayı zorbaların ve cebbarların elinden kurtaracak, İslam bayrağını en yüksek tepede dalgalandıracak bir muslihin zuhurunu bekliyor. Nitekim Resul-i Ekrem'den nakledilen bir rivayette, İmam Zaman Aleyhisselam'ın döneminde insanların daha önce eşine rastlanmayan bir refah ve huzur içinde yaşayacakları naklediliyor.
Evet, herkes Resulullah'ın en layık evladının tevhid dini ve kardeşlik geleneğini canlandıracak olanın zuhurunu sabırsızlıkla bekliyor. Bu bir ilahi vaattir ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Dünya o parlak ve vaat edilen döneme doğru harekette, zamanın akışı ve devranın dönmesi ise an be an insanı bu döneme daha da yaklaştırıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna İslam dininin küreselleşmesine iman etmek, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve sayısız rivayete istinat ediyor ve Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın peygamberliğine iman eden her mümin bu zuhura güçlü bir şekilde inanması gerekir.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu idrak etme umudu ile hep birlikte o hazretin zuhur duasını okuyor ve o hazret için sağlık ve esenlikler diliyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım velin Hüccet İbnil Hasan'ı, Hazreti Mehdi'yi, salavat onun ve babalarının üzerine olsun. İnsanları teslimiyet ile birlikte yeryüzüne yerleştirip, hakim kılıp, uzun zaman orada faydalandırıncaya kadar onun şimdi ve her zaman dostu, koruyucusu, rehberi, yardımcısı, kılavuzu ve gözü ol.
Değerli dinleyiciler, insanlığın kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğiniz, programlarımız ise www.parsuri.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeler dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde, geçen haftaki sohbetimizin devamında sizleri İran'ın ve hatta dünyanın ender doğa manzaralarına sahip olan Finduklu Ormanı ile tanıştıracağız.
İran'ın geniş topraklarının her noktasında gittiğinizde birçok doğa harikası ile karşılaşırsınız. İran'ın en güzel manzaralarına sahip bölgelerden biri, ülkenin kuzeybatısında olan ve her bir köşesi adeta cenneti andıran güzel Erdebil eyaletidir.
Erdebil toprakları uzun ve beyaz duvağı ile İran'ın en güzel gelini olan Sabalani Dağı'nın yurdudur. Sonsuz gelincik ve papatya çiçeklerin ovası, sarayının şifalı ve sıcak su kaplıcaları ile daha da zenginleşen rüya gibi caddeler, yakıcı soğuk ve karlı havası, Safevi tarihi ve Azeri müzik ve sanat ile tanınan İran'ın güzel diyarlarından biridir. Fakat tüm bu güzellikler arasında Erdebil'in soğuk ve karlı topraklarının kalbinde çok farklı ve göz alıcı cazibelerden biri Finduklu Ormanı'dır ve birçok turistin unutulmaz anlar yaşaması için bölgeyi çekmektedir.
Finduklu Ormanı Erdebil'den 30 kilometre ve Nemine'nin 10 kilometre güneyinde bulunuyor ve kendine has orman ova özellikleriyle ekoturizm alanında seçkin bir konuma sahiptir. Geçen sohbetimizde sizlere kısaca anlattığımız Heyran geçidinden sonra Nemine varmadan önce sizlere Finduklu ormanlarına götüren bir çıkış var. Burası rengarenk çiçekler, güzel ağaçlar, fındık ağaçların yeşerdiği, kaplıcaların bulunduğu ve vahşi hayvanlardan yaşadığı harika bir ova. Yaklaşık 25 kilometre karelik bir alan olan Finduklu Ormanı'nın %25'i orman ve gerisi ise ovadır. Ormanlık alanın az olmasına rağmen buranın adı Finduklu Ormanı olarak biliniyor. Finduklu Ormanı'nın rakımı 1500 metre ve en yüksek noktası ise 1850 metredir.
Fındıklı ormanın havası Erdebil'in soğuk ve kuru havasının tersine Gilan yöresinin sıcak ve nemli havasına sahiptir. Bu yüzden yılın büyük bir bölümü sisle kaplıdır ve hatta yaz aylarının en sıcak günlerinde bile alçak seviyelerde bulutların hareketine şahit olabilirsiniz. Sadece havanın biraz bulutlu olması yeterlidir. Böylece Heyran Geçidi ve Fındıklı Ormanı'nda yağmurun tazeliğini hissedebilirsiniz. Tam da bu yağmurlar, bitkiler ve ağaçların yeşermesi, çoğalması ve yeşil kalmasına sebep oluyor.
Bu ormanlık alanda daha çok fındık ağacı yeşerdiği için buraya fındıklı denir. Tabii ki bu ormanda yabani elma, can eri, muşmula, ahududu ve çilek gibi meyve ağaçları gibi başka türden meyve ağaçları da var. Fındıklı ormanına giden turistler buradaki ağaçlardan meyve toplayabilirler. Gerçi çevre köylerin halkı bu meyveleri diğerlerinden daha erken toplar ve kendi bahçelerinin ürünleriyle birlikte yol kenarlarında satarlar. Bunlara ilaveten Fındıklı ormanında adı gürgen, kayın, meşe ve kedi soğut ağacı gibi diğer birçok ağaç türü de ormanda sıkça görünen ağaçlardır. Ormandaki ağaç çeşitliliği buranın sonbaharda rengarenk büyüleyici bir tablo sergilemesine sebep oluyor. Fındıklı ormanında ayılar, su samuru, keklik, kartal ve öten kuşlar gibi hayvanların da yaşam alanıdır.
Tahran Radyosu.
Fındıklı ormanı el değmemiş alanlardan biridir ve şifalı bitkilerin doğal bir kaynağı ve rezervidir. Bahar aylarında turistler Erdebil'den Nemin Kenti yolunu Fındıklı Ormanı'na doğru giderken Fındıklı Ormanı tabelasını geride bıraktıktan az sonra ve alçak bir tepeden yukarı çıkınca gözlerine inanamayacakları muhteşem bir manzara ile karşılaşıyorlar. Turistlerin gözlerinin önünde papatya çiçekleriyle dolu beyaz ve uçsuz bucaksız bir ova beliriyor. Sanki zemin karla kaplıymış gibi göz görebildiği kadar her taraf beyaz. Fındıklı Ormanı gezinizde istediğiniz kadar papatya toplayabilir, bunları bitki çayı veya geleneksel tıp tedavi yöntemlerinde kullanabilirsiniz.
Birçok yararı olduğu belirtilen papatya çayı için papatyanın yaprakları, tomurcukları veya kurutulmuş bütün bitki kullanılır. Bu hoş kokulu narin çiçeğin sakinleştirici özelliğinden mide şişkinliğinin giderilmesine kadar birçok faydası vardır. Bazıları bu çiçeği yüz maskelerinde kullanarak sivilceyi önleme ve ciddi nemlendirme özelliği olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki her bitkinin tedavi yöntemlerini ve tüketimini güvenilir kaynaklardan araştırmanız ve daha sonra kullanmanızı öneriyoruz. Papatya dışında kuşburnu, çuha çiçeği, menekşe ve diğer birçok bitki ve çiçekler de Fındıklı Ormanı'nda yetişir.
Her yıl baharın sonunda ve güzel papatya çiçeklerin açtığı dönemde Fındıklı bölgesindeki birkaç yüz hektarlık papatya tarlalarında çok sayıda yerli ve yabancı turist ile papatya festivali düzenlenmektedir. Bu festivalde yörenin usta sanatçı ve zanaatkarları da mesnet, cecim ve vernik olan çeşitli kilimler üreterek değerli bir miras sergiliyorlar.
Bu arada Gilan İyaleti sınırları içinde ve Fındıklı Ormanı'nın 8 kilometre mesafesinde Meşe Suyu adlı sıcak su kaplıcası vardır. Meşe suyuna kadar olan yolun dağcılık gerektirmesine rağmen dağcılık için bölgeye gidenler Meşe Suyu'na kadar gidiyorlar. Fakat birçok ziyaretçi böyle bir kaplıcanın varlığından bile habersizdir. Bu kaplıca bir nehrin yanında ve ormanlık ağlarının ortasında bir vadinin dibinde bulunuyor.
Meşe suyu ılık sayılır ve çok sıcak değildir. Kaplıcanın kendisi küçük bir havuzu da vardır ve su ise taşın ortasından havuza dökülüyor. Havuzun dolduğunda suyunun taşması için dar bir su yolu açılmıştır. Havalar soğuk olunca suyun üzerinden buharlar yükselir. Yerin derinliklerindeki volkanik kayalardan geçen bu sıcak suyu içmek zararlı olabilir. Fakat muhtemelen yıkamak ve dokunmak zararsızdır.
Fındıklı ormanına gitmek için sizi baharın ortaları ve yazın başlarını tavsiye ediyoruz. Bu kısa sürede papatya çiçekleri açmış, her yer yemyeşil ve sıcaklık yürümek ve eğlenmek için mükemmeldir. Ağustos'tan itibaren sıcaklık artınca ve yağışlar da azalınca ormanın yeşil rengi giderek sarıya dönüşüyor. Güçlü rüzgarlar Eylül ayında esmeye başlar ve sonbahar ayları ise yağmurlu ve bölgede her zaman seslidir. Unutmayalım ki gelin ne zamanı bölgeye seyahata çıktığınızda yanınızda sıcak giysiler alın, zira yazın bile havalar soğuk olabilir. Ve yine unutmayın ki orman sonbahar renklerine büründüğünde ise çok güzel manzaralarını da cömertçe sizlerle paylaşacaktır.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikalarından Fındıklı Ormanı ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsudi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.